Bubbleworks, bir podcast üretimi.
Hiç hayatınızın grileştiği oldu mu? Monotonluğun sizi çok sıktığı, her gün aynı şeyleri yapmanın robotlaştırdığı, bunun değişmesi için genelde hayatımızda büyük bir değişim olması gerektiğini düşünürüz. Yepyeni bir iş, yepyeni bir ilişki, başka bir ülkede yeni bir başlangıç. Peki ya size çözümün bu dönüm noktaları olmadığını söyleseydim? Ya size hayattan daha çok keyif almak için o kadar büyük değişimlere ihtiyacınız olmadığını bilimsel olarak açıklayabileceğimi söyleseydim. Bugün sıradan hayatlarımızın içinde nasıl daha mutlu olabiliriz bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhabalar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz. Mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Geçtiğimiz gün bana çok ilginç bir şey oldu. Kötü bir rüya görüyordum, birden uyandım ve nedenini hiç anlayamadığım bir şekilde kafamda şu düşünce vardı. Eğer yarın ölüyor olsaydım, bugünümü nasıl geçirirdim? Ölümü çok sık düşünmeyiz genelde. Düşüncesi çok rahatsız edici ve korkutucu olabiliyor. Ama o gün yataktan bu düşünceyle uyandığım için düşündüm. Önce birden yok olduğumu düşünmek çok garip ve üzücü geldi. Sonra dikkatimi yarın son günüm olsaydı neler yapardıma çevirdim. Aklıma hemen ailem ve yakın arkadaşlarım geldi. Onları görmek isterdim, aramayı ertelediğim arkadaşlarımı arardım, sevdiklerimle olurdum, onlara sarılırdım, ne kadar sevdiğimi söylerdim. Kafama taktıklarım sorun olarak bile görünmezdi. Daha cömert davranırdım, keyif alacağımı bildiğim şeylere daha kolay para harcardım. Başkalarının ne düşündüğünü zerre kadar umursamazdım, daha cesur olurdum. Bir yandan da daha nazik, anlayışlı olurdum. Madem ertesi gün yokum, ne gerek var birilerinin kalbini kırmaya? Başkalarını üzmeye. Kafama taktığım hiçbir şeyi herhalde takmazdım. Sadece bunu düşünmek bile çok özgürleştiriciydi. Ben ölümü düşünerek hayatıma bambaşka bir pencereden bakmaya başladım. Birden her bir saniye daha değerli hale geldi. Birden ailem ve arkadaşlarım daha acil bir öncelik haline geldi. Birden hayattan keyif almak çok daha hakkımmış gibi geldi. Ve işim, yapılacaklar, para kazanmak, endişeler çok çok geride kalmaya başladı. Bunu düşündükten sonra o gün beni çok motive eden şarkılar açtım. Uzun zamandır aramak istediğim yurt dışındaki o arkadaşımı aradım. Kendime çok keyif alarak yediğim bir kahvaltı hazırladım. Bir anlığına ölümü düşünmek o gün hayatı daha keyif alarak yaşamamı sağladı. Daha rahat, daha tasasız. Aslında hayatım aynı hayatta ama bakış açım değiştiği için o gün o hayatı daha farklı yaşadım. Daha farkında ve daha mutlu. Biliyorum ölümden bahsetmek rahatsız ediyor. Ama sonu düşünmeden yaşamak bizi kendi hayatımıza karşı duygusuz yapmıyor mu? Sonu olmayan bir yolculukmuşçasına yaşayınca hayatı, günlük hayatın acelesine kapılıp gitmiyor muyuz? Sevdiklerimizi ihmal etmiyor muyuz? Mutluluğu ertelemiyor muyuz? İlginçtir, bir Roma imparatoru olan Marcus Aurelius sabahları evden çıkmadan önce eşine "Bugün benim son günüm olabilir" der, evi öyle terk edermiş. Ve gerçek önceliklerimize odaklanarak anlamlı bir hayat yaşamak için bir insanın her bir günü son günü olabileceğini düşünerek yaşamasını savunurmuş. Her birimizin ölümsüz olduğunu düşünsenize, hayatlarımız nasıl olurdu? Hiçbir şey için harekete geçmezdik, zaten zaman var deyip her şeyi ertelerdik. Tembelleşirdik, sıkılırdık, her şey daha önemsiz olmaya başlardı. Belki pek çoğumuz depresyona girerdik. Aslında çoğu zaman hayatlarımızı böyle yaşamıyor muyuz? Sanki bir son yokmuşçasına, sanki hep var olacakmışız gibi, sanki daha çok zaman varmışçasına hep ertelemiyor muyuz hayatı? Peki bu bakış açısını değiştirseydik hayatımızda neler değişirdi? 18. bölümde sizlerle mutluluğun önündeki en büyük engellerden biri olan hedonik adaptasyondan bahsettim. Hedonik adaptasyon şuydu: hayatta deneyimlediğimiz evlilik, terfi, ülke değiştirme, zengin olma gibi büyük değişimler kısa süre içinde yeni normalimiz haline geliyor. Bunlar yeni normalimiz olduğu için de ilk başta bize yaşattığı mutluluk geçiyor ve biz eski mutluluk seviyemize geri dönüyoruz. Ve bu yüzden de zengin, evli Avrupa'da olsak bile mutsuz olabiliyoruz. Nasıl ki ilk arabanı aldığında içini inanılmaz bir mutluluk doldurur, o arabaya binmek acayip bir haz verir ama bir süre sonra O arabaya alışırsın ve bir üst modelini sevmeye başlarsın. O yüzden de artık sana mutluluk vermez. İşte hedonik adaptasyon bu. Eğer dinlemediyseniz 18. bölüme uğrayın. Bu konuyu derinlemesine konuşuyoruz. Hedonik adaptasyonun önüne geçebilmek için bazı stratejiler var. Bu stratejiler bakış açımızla ve zihnimizi eğitmekle ilgili. Her bölümde size bahsettiğim gibi iyi hissetmek zihnimizde olup biten bir durum. Zihninin içi çiçek açarsa çiçek gibi hissediyorsun. Zihninin içi dikenlerle dolarsa diken üstünde hissediyorsun. Bunun formülü şu: düşünceler eşittir hislerimiz, hislerimiz eşittir davranışlarımız, davranışlarımız eşittir yaşadığımız hayat. İşte size bu yüzden ölümü düşündüğümde kazandığım bakış açısını anlatmak istedim. İnanmayacaksınız ama bugünü son günümmüş gibi yaşamak pozitif psikoloji literatürüne bir mutluluk stratejisi olarak girmiş. Ölümü düşünmek çok güçlü bir zihinsel pratik olacak ki psikoloji dalında bir taktik olarak yer bulmuş. Bu bölümün kalanında size günlük hayatta uygulayabileceğimiz diğer stratejilerden bahsedeceğim. Size bahsetmek istediğim birinci teknik İngilizce'de negative visualization diye geçiyor. Türkçe çevirisi yok ama ben tersine hayal etme tekniği diyeceğim. Ne olduğunu anlatayım. Hedonik adaptasyonun en büyük problemi başımıza gelen güzel şeylere alıştığımız için bir süre sonra bize mutluluk vermemesiydi. İnsan iyiye güzele çok çabuk alışıyor. Tersine hayal etme tekniğiyle aklına bu güzel şeyi elde etmeden önceki hayatını getiriyorsun. Ona ulaşmak için ne çabalar harcadığını, onu ne kadar arzuladığını, böylelikle kendine bu sahip olduğun şey için ne kadar uğraştığını ve aslında ne kadar değerli olduğunu hatırlatmış oluyorsun. Mesela size kendi hayatımdan örnek vereyim. Ben artık bu tekniği çok sık uyguluyorum çünkü. Size istifa etmeden önce özgür olmayı çok istediğimi söylemiştim. O yüzden ara sıra kendime toplantılardan kafamı kaldıramadığım günleri hatırlatıyorum. Bir çalışan olmasaydım diye hayal kurduğum günleri düşünüyorum. Hatta o zamanlardan fotoğraflara bakıyorum. Bunu yaptığım zaman şu an sahip olduğum yaşam tarzının değerini hatırlıyorum ve daha iyi hissetmeye başlıyorum. Bir örnek daha vereyim. Ev değiştirmeyi çok istediğim bir dönem oldu ama bir türlü içime sinen bir ev bulamıyordum. Kiralar çok yüksek, evler çok eski, küçük, her yer güvenli değil. Gerçekten çok stresli bir dönemdi benim için. Sahibinden.com'la yatıp kalktığım bir zamandı yani. Sonra içime sinen çok aydınlık bir ev buldum. O eve ilk çıktığımda içimi kaplayan şükür ve mutluluk hissini tahmin edebiliyorsunuzdur. Ama 5-6 ay sonra eve alıştım tabii ki. Her gün yaşadığım yaşam alanım haline geldi. O yüzden hala ara sıra o evi ararken çok uğraştığım, çok çaresiz hissettiğim zamanları getiriyorum aklıma. Bu evi bulmak için ne kadar emek harcadığımı, bunu düşündüğümde böyle bir evde oturabildiğim için çok şanslı olduğumu hissediyorum ve minnet duyuyorum. İşte tersine hayal etme böyle bir taktik. Şimdi en sevdiğim tekniklerden birine geldik. Bu yöntem hayatımızdaki sıradan şeylerden keyif almamızı sağlayan İngilizce'de savoring dedikleri bir teknik. Türkçe'de tam karşılığı yok ama biz tadını çıkarma tekniği diyelim. Yine kulağa çok basit geldiğinin farkındayım ama açıklayayım. Mesela taze kahve öğütülen bir yerin önünden geçerken bazen burnuna inanılmaz bir kahve kokusu gelir. Böyle mest olursun o kokuyla, çok hoşuna gider. Ama her gün kahve içerken o hazzı alamazsın nedense. Niye böyle olur? Bunun sebebi farkındalığımızın anda olup olmaması ile ilgili. Çoğumuz her gün kahve içiyoruz ama nasıl içiyoruz? Bilgisayar başında ve çalışırken. Çalışırken dikkatimiz yaptığımız işte olduğu için aslında kahve içiyoruz ama tadını doğru düzgün almıyoruz bile. Otomatik bir harekete dönüşüyor kahve içmek. Bir şeylerden keyif alabilmek için dikkatimizi ona vermiş olmamız gerekiyor. Bunun sebebi beynin iki farklı zihinsel aktiviteyi aynı anda yapamıyor olması. Yani ya çalışacaksın ya da kahvenin tadını alacaksın. İkisini aynı anda yapamıyorsun. Bu şunun gibi bir şey. Karşındaki kişi bir şey anlatıyordur. Birden kendini kafanın içinde düşünürken bulursun ve karşındaki kişinin söylediği son 5 cümleyi duymamışsındır, kaçırmışsındır. Dikkatin kafanın içindeki düşüncelerde olduğu için onu duyamazsın. Aynı şekilde dikkatin işteyse kahvenin tadını alamazsın. O kahveden keyif alabilmek nasıl olurdu biliyor musunuz? 5 dakikalığına kapattın laptopu. Kendine o kahveyi hazırladın. Hoşuna gidiyorsa yanına ufak tatlı bir şey koydun. Belki arkaya hoş bir müzik açtın ya da kulaklıklarını taktın. Kahveyi içmeden önce bir kokladın. Burnuna çekirdeklerin kokusu doldu, ağzın sulandı ve kahveyi yudumlarken tüm aromaları hissettin. Tadı çok hoşuna gitti. Aynı yiyecek içecek reklamlarında bize gösterdikleri orgazmik sahneler gibi. İşte bu anın tadını çıkarmak. İyi de nasıl yapacağız biz bunu iş yerinde, ofiste diyenler için ben biraz abartarak örnek verdim tabii ki. Kahveni çalışırken değil de 5 dakikalık bir molada tadını alarak, koklayarak içmen yeterli. Aslında bu kadar. Mesela geçtiğimiz yaz bir arkadaşımla beraber yürürken bir İtalyan dondurmacısından dondurma aldım. Dondurmayı ayıla bayıla yerken arkadaşım dönüp "Özge, abartıyorsun" dedi. Bir dondurmadan bu kadar keyif almam ona garip göründü. Gerçekten o kadar güzel bir dondurmaydı ki o an ondan aldığım hazzı size anlatamam. Bir top dondurmadan bu kadar mutlu olmak mümkün mü? Aslında bu tadını çıkarma dediğimiz teknik bir nevi küçük şeylerden mutlu olabilmek. Gece yatağa girdiğinde o soğukta battaniyenin altında olma hissi, kahve ve tatlı ikilisinden aldığın haz, arkadaşlarınla bir araya geldiğinde boş boş yaptığın samimi muhabbetlerin verdiği keyif, gün batımında gökyüzünün aldığı morumsu renklerin güzelliğini fark etmen, bir çocuğun suratındaki gülümsemeye verdiğin karşılık, üşüyüp sıcak duşun altına girmek. Bunlar zengin, fakir, çalışan, emekli, genç, yaşlı herkesin deneyimleyebileceği şeyler. Hayat bunlardan keyif aldıkça güzel. Hayat bunları fark edebildikçe güzel. Zaten bu küçük şeyleri fark edebildiğin zaman minnet ve şükür doluyorsun. Sıradan ve monoton hayatlarımız bunlardan keyif almaya başladığımızda anlamlı hale geliyor. Önümüzdeki tek engel şu ana dönebilmek, anda kalabilmek. Kafanın içi sürekli düşüncelerle doluysa bu küçük şeyleri fark etmen çok zor olur. Gün batımları kaçar, o çocuğun gülümsemesini göremezsin, yediğin yemeğin tadını alamazsın. Maalesef gün içinde bize keyif verebilecek çok fazla şeyi es geçiyoruz. Duş alıyoruz, hızlı hızlı bir an önce işe yetişmek için. Yolda yürüyoruz, hızlı hızlı bir yerlere yetişmek için. Kahve içiyoruz, daha çok çalışmak için. Yemek yiyoruz, Netflix izlerken ağzımızı doldurması için. Bu noktada hayatı biraz bir filmin ana karakteri gibi yaşamak gerektiğine inanıyorum. Mesela sabah 7'de kalkıyoruz, 6.50'de kalkıp o duşu ışık hızıyla değil de hafif müzik eşliğinde keyifle alsak muhtemelen güne daha iyi başlardık. Sabah kahvesini çalışırken değil de şöyle güzel bir molada tadını alarak içsek daha çok hoşumuza giderdi. Akşam yemek yerken Netflix'te de haberleri izlemesek, yemeği tadını çıkara çıkara yesek daha çok tatmin olurduk. Arkadaşlarımızla buluştuğumuzda kafamızın içinde kaybolup gitmesek, karşımızdakini gerçekten dinlesek ilişkilerimiz daha anlamlı hale gelirdi. Hayat yaşamak aslında böyle bir şey ama bir karmaşanın içinde hep acele ederek yaşamayı unutuyoruz. Size bunları anlatan ben de pek çok gün kahvemi çalışırken içiyorum, yemek yemek yerine tezgah başında ayakta bir şeyler atıştırıyorum. Ama esas yaşamak sıradan hayatlarımızın küçük anlarından keyif almak. Sadece birileri sistemin çarklarını döndürebilmek için bize bunu unutturmaya çalışıyor. Düşünsenize, eğer sadece gün batımlarından, içtiğimiz kahveden ve candan sohbetlerimizden mutlu olmayı başarabilseydik, bunca şeyi kim satın alırdı? Ekonominin çarkları nasıl döner? Milyarderler nasıl zengin olurdu? Mutluluğun hep bir sonraki arabada, evde, lüks tatilde, restoranlarda, çantada, onda bunda olduğu mesajını veriyorlar ki daha çok satın alalım. Sistem hayatın küçük anlarından zevk almamızdan kâr etmiyor. Savoring ya da tadını çıkarma tekniğini pratik etmenin en kolay yollarından biri bir çiçek koklamak mesela. Çiçek koklarken gözlerimizi kapatırız ve sadece o güzel kokuyu içimize çekmeye odaklanırız. Bir anlığına da olsa düşünmeyiz. Başka bir şey yapmayız. Çiçek kokusunun tadını çıkarırız aslında. İşte tüm küçük anlara bunu uygulayabildiğimizde günlük yaşamımız keyif anlarıyla doluyor. Size önermek istediğim son teknik de hayatı bir çocuğun ya da bir turistin gözlerinden görmeye çalışmak. Çocukları düşünün, etrafta nasıl dolaşırlar? Gördükleri her şey onları büyüler. İnanılmaz bir dikkatle etraflarını keşfetmeye çalışırlar. Ve pek çok şeye yabancı oldukları için bize sıradan gelen şeyler küçük çocukları büyüler. Benzer şekilde İstanbul'a gelen turistleri düşünün mesela. Neyi görseler amazing, amazing. O kalabalık ve karmaşa bile onlara çekici gelir. Yemeklerden büyülenirler. Turist olarak gezenler İstanbul'a aşık olup dönerler. Mesela ben vapurdayken ya da Taksim'e, Beşiktaş'a falan gittiğimde İstanbul'a bir turistin gözlerinden bakmaya çalışıyorum bazen. Şehri ilk defa gören biri olarak düşünmeye çalışıyorum. Galata Kulesi'ne daha uzun bakıyorum, Dolmabahçe'nin detaylarına gözlerimi dikiyorum, simit satıcılarının ne kadar bizim kültüre has olduğunu fark etmeye çalışıyorum. Martıların eşlik ettiği bir vapurda kıta değiştirme şansına layık olmanın ayrıcalığını fark etmeye çalışıyorum. Çok fazla yabancı arkadaşım beni İstanbul'da ziyarete geldiği için bunu sık sık yapmaya başladım. Siz de deneyin, İstanbul'u farklı gözlerle göreceksiniz. Bunu önerme sebebim şu: Çocuklar ve turistler daha meraklı oldukları için etraflarına daha dikkatli gözlerle bakarlar. Daha andadırlar. Etraflarındaki şeyleri diğer insanlara göre daha çok fark ederler. Günlük hayata bu merakı getirdiğimiz zaman şimdiye, yani ana daha kolay dönebiliyoruz. Biliyorum günlük hayatlarımız bahar çiçekleri ve görülecek saraylarla dolu değil. Ama hepimizin hayatında az çok, büyük küçük, keyif alınacak şeyler var. Hayattan daha çok keyif almak için sadece bunları daha çok fark etmemiz gerekiyor. Şimdi bu bölümü bitirirken size çok yeni okuduğum bir hikayeyi anlatacağım. Bir zamanlar uzak diyarlarda Peter denilen bir çocuk yaşarmış. Peter çok tatlı, saygılı bir çocukmuş ama bir problemi varmış. Hiçbir zaman anı yaşayamazmış. Hep yapacağı bir sonraki şeyi düşünürmüş. Okuldayken bahçede oynamayı, bahçedeyken yazın gideceği tatili düşünürmüş. Hep bir sonraki adımı düşündüğü için de içinde olduğu anın tadını hiç çıkaramazmış. Günlerden bir gün okuldan sonra bahçede oynarken çimlerin üzerinde uyuyakalmış. Peter, Peter uyan diye bir ses duymuş ve gözlerini açmış. Başının üzerinde bembeyaz saçlı, 100 yaşını geçkin bir kadın elinde bir iplikle ona bakıyormuş. Kadın elindeki bu iplikle Peter'a şöyle demiş. Bu elimde gördüğün iplik sihirli. Eğer onu biraz çekersen saatler akar gider. Daha sert çekersen günler geçer. Ve çok sert çekersen yıllar geçer. Peter çok heyecanlanmış ve ipliği alıp yaşlı kadına teşekkür etmiş. Ertesi gün sınıfta otururken sıkılan Peter oyuncağını hatırlamış ve ipi biraz çekmeyi denemiş. Birden kendini evinin bahçesinde oynarken bulmuş. Oyuncağın gücünü anlayan Peter bir süre sonra okuldan okula gitmekten sıkılmış ve ipi biraz daha sert çekince birden 18 yaşında bir delikanlı oluvermiş. Hatta bu delikanlının Elisa isimli bir kız arkadaşı varmış. Hayatın tadını çıkarmayı öğrenemeyen Peter yetişkin olmanın daha iyi olacağını düşünerek ipi bir kez daha çekmiş ama bu sefer daha sert. Ve çektiğinde 40'larında bir adam olmuş. Elisa artık eşiymiş ve çocukları da evde dolanıyormuş. Peter saçlarına aklar düştüğünü fark etmiş. Çok sevdiği annesi vefat etmiş. Ama Peter hayatı yaşamayı bir türlü öğrenemediği için hayatı değişirse daha iyi olacağını düşünerek ipi bir kez daha çekmiş ve 90 yaşında yaşlı bir adam oluvermiş. Elisa artık hayatta değilmiş ve çocukları da kendi hayatlarını kurmuşlar. İlk kez Peter hayat yaşamaya hiç vakit ayırmadığı için pişman olmuş. Çocuklarını balığa hiç götüremediği için, Elisa'yı dolunayda bir yürüyüşe çıkarmadığı için üzülmüş. Annesinin okumaya bayıldığı o kitapları hiç okumadığı için pişman olmuş. Ve daha pek çok şey için. Peter hayat yaşamak için sürekli acele ettiğinden hiç durup hayattan keyif almadığını fark etmiş. Hep bir sonraki değişimin daha iyi olacağını düşünerek içinde olduğu anları hep kaçırmış. Çok üzgün hisseden Peter bir ağacın altına oturmuş ve birden ona ipliği veren yaşlı kadın belirmiş. Kadın Peter'a sormuş, oyuncağı sevdin mi? Peter cevap vermiş. İlk başta eğlenceliydi ama sonra her şey çok hızlı gelişti. Hayatı yaşamadığımı hissediyorum. Çok boş hissediyorum. Peter acıyan yaşlı kadın ona bir dilek hakkı vermiş. Ve Peter o gün o çimlerin üzerinde yatan küçük çocuk olup hayatı yeniden yaşamayı dilemiş. Gözlerini açtığında evinin bahçesinde çimlerin üzerindeymiş tekrar. Önünde koca bir hayatla. Sen güzel insan, sen bu hayatı sihirli bir ipliği çekercesine mi yaşamak isterdin? Yoksa durup küçük anlarından keyif alarak ve sevdiklerine zaman ayırarak mı? Sen ne şekilde yaşamayı seçeceksin? Seni bu sorularla baş başa bırakıyorum. Hoşça kal.
Bubbleworks, bir podcast üretimi. Thank you.